Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Öfke, onunla ve onsuz nasıl yaşanır? Psikolog Albert Ellis ile Arthur Lange tarafından yazılmış, öfke yönetimine odaklanan bir kişisel gelişim ve psikoloji kitabıdır. Eserin temel dayanağı, Ellis tarafından geliştirilen akılcı duygusal davranışçı terapi, yani RT yaklaşımıdır. Kitap, öfkeyi yalnızca dış olayların doğrudan sonucu saymaz. İnsanların yaşadıkları engellenme, haksızlık ya da hayal kırıklığı karşısında benimsedikleri katı yorumların öfkeyi büyüttüğünü savunur. Amaç, okuyucuyu pasifliğe veya her şeye boyun eğmeye çağırmak değildir. Tam tersine, kişinin haklarını koruyan, sınır koyan ve sorun çözmeye yönelen kararlı davranış ile yıkıcı öfke arasındaki ayrımı belirginleştirmektir. Ev içi çatışmalardan iş yerindeki gerilimlere, trafikteki tepkilerden kontrol edilemeyen acı olaylara kadar farklı bağlamlarda uygulanabilecek bir çerçeve sunar. Kitabın amacı öfkeyi bastırmak değil, onu besleyen düşünceleri incelemek, daha esnek değerlendirmeler kurmak ve davranışları daha az zarar verici hale getirmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, öfkenin dış olaylardan çok katı değerlendirmelerle büyümesi, kitabın ana fikri bir olayın tek başına insanı öfkelendirmediğidir. İnsanlar incinebilir, engellenebilir veya adaletsizliğe uğrayabilir. Ancak Ellis ve Lange, yoğun ve kalıcı öfkenin çoğu zaman olayla ilgili mutlak taleplerden doğduğunu ileri sürer. Birinin mutlaka adil davranması gerektiği, işlerin tam istenildiği gibi gitmesi gerektiği ya da hata yapan bir kişinin tamamen kötü olduğu yönündeki hükümler öfkeyi daha sert hale getirir. RGBT diliyle sorun, tercihlerin zorunluluklara dönüşmesidir. Bir kişi saygı görmek istemesinde haklı olabilir. Fakat saygısızlık gördüğünde bunun asla olmaması gereken bir felaket olduğunu düşünürse, üzüntü ve rahatsızlık daha kolay biçimde hınca dönüşebilir. Kitap bu ayrımı pratik açıdan önemser. Çünkü kişi karşısındakinin davranışını her zaman değiştiremez, fakat kendi yorumunu sorgulayabilir. Bu yaklaşım, yapılan haksızlığı onaylamak anlamına gelmez. Haksızlığa itiraz etmek, çözüm aramak, uzaklaşmak veya sınır koymak hala mümkündür. Değişen nokta, eylemi yöneten duygunun körleştirici öfke yerine daha ölçülü bir memnuniyetsizlik olmasıdır. Böylece okuyucu, sorunun kaynağını sadece çevrede aramak yerine kendi zihnindeki talepkar kalıpları da incelemeye yönelir. İkinci olarak, kararlılık ile saldırganlık arasındaki işlevsel ayrım, öfke üzerine kitaplarda sık rastlanan bir risk, sakinleşmeyi susmak veya boyun eğmek gibi göstermektir. Bu eser, gerekli kararlılığı koruma vurgusuyla bu riske karşı çıkar. Ellis ve Lange için öfkeyi azaltmak, kişinin hakkını aramaktan, eleştiri yapmaktan veya hayır demekten vazgeçmesi değildir. Temel ayrım, amaç ile yöntem arasındadır. Kararlı davranan kişi, bir davranışın kendisi için kabul edilemez olduğunu açıkça ifade edebilir. Değişiklik isteyebilir ve sonuç alamazsa uygun bir sınır koyabilir. Saldırgan davranan kişi ise çoğu kez karşı tarafı aşağılamaya, cezalandırmaya veya tümden mahkum etmeye yönelir. Bu ikinci yol, kısa süreli bir boşalma duygusu verse bile iletişimi, işbirliğini ve sorun çözme kapasitesini zayıflatabilir. Kitap, özellikle aile, iş ve kamusal alan çatışmalarında bu farkın önemine işaret eder. Örneğin bir iş arkadaşının ihmali karşısında sorun hakkında somut konuşmak, sorumluluğun düzeltilmesini istemek ve gerekirse yönetsel yollara başvurmak kararlılıktır. Kişiyi bütünüyle değersiz ilan etmek ise öfkeyi tırmandırır. Bu çerçeve, Türkçe'de sık kullanılan haklı öfke fikrini de daha dikkatli değerlendirmeye çağırır. Haklı bir talep bulunabilir, fakat yıkıcı tepki o talebin etkisini azaltabilir. Üçüncü olarak, düşünce, duygu ve davranışı birlikte değiştiren RT yöntemi. Kitap, öfkenin yalnızca bastırılacak bir duygu olmadığını, düşünme, hissetme ve davranma alışkanlıklarının birlikte ele alınması gerektiğini anlatır. RBT yaklaşımında ilk adım, öfkeyi tetikleyen somut durumu belirlemektir. Ardından kişinin o durum hakkında hangi kesin yargılara vardığı araştırılır. Beni böyle davranarak küçük düşürdü, bunu yapmaya hakkı yok, buna katlanamam gibi düşünceler. Olayın açıklaması olmaktan çıkıp, duygusal sonucu ağırlaştıran inançlara dönüşebilir. Sonraki aşama bu inançların mantığını, yararını ve gerçeklikle bağını sorgulamaktır. Bir davranış saygısızca olabilir ama bunun kişiye katlanılamaz bir zarar verdiği sonucu zorunlu değildir. Kitap, daha dengeli düşüncenin kuru bir olumlu düşünme uygulaması olmadığını vurgular. Amaç, kötü durumu iyi diye adlandırmak değil, kötü ama baş edilebilir olarak değerlendirebilmektir. Duygusal değişim için yalnızca akıl yürütmenin her zaman yeterli olmadığı kabul edilir. Bu nedenle kişi yeni değerlendirmeleri tekrar etmeye, öfke uyandıran durumlarda farklı tepkiler denemeye ve eski alışkanlığı davranış düzeyinde zorlamaya ihtiyaç duyar. Böylece yöntem, anlık rahatlama önerilerinin ötesinde, öfkeyi sürdüren zihinsel ve davranışsal döngüyü değiştirmeyi hedefler. Dördüncü olarak, öfke tutunmanın verdiği gizli kazançları fark etmek, Ellis ve Lange, insanların öfkenin zararlarını görse bile ona neden tutunabildiği sorusunu doğrudan ele alır. Bu yönüyle kitap, öfkeyi sadece istenmeyen bir patlama olarak değil, zaman zaman kişiye çekici gelen bir tepki olarak inceler. Öfke, kişiye geçici bir güç, haklılık veya üstünlük duygusu verebilir. Başarısızlık, kırgınlık, utanç ya da çaresizlik gibi daha zor duygularla yüzleşmek yerine, dikkati karşı tarafın kusuruna yöneltmek de daha kolay gelebilir. Bazen öfke, bir ilişki içindeki talepleri kabul ettirmek için kullanılan alışılmış bir araç haline gelir. Kitabın mantığına göre bu kazançlar kısa vadelidir ve bedeli yüksektir. Sürekli suçlama, kişinin kendi seçimlerini ve çözüm seçeneklerini görmesini engeller. Ayrıca öfkeyle kurulmuş ilişkilerde karşı taraf savunmaya geçebilir, korkabilir ya da karşı saldırıda bulunabilir. Bu nedenle değişim, sadece öfkenin yanlış olduğunu söylemekle başlamaz. Kişinin bu tepkinin ona ne sağladığını dürüstçe fark etmesi gerekir. Ardından haklılık arzusunu, kontrol isteğini veya incinmişliği daha doğrudan ele almanın yolları aranabilir. Bu analiz, öfke yönetimini ahlaki bir nasihat olmaktan çıkarır. Okuyucuya, kendi tepkilerinin kısa vadeli ödüllerini ve uzun vadeli sonuçlarını karşılaştırma imkanı verir. Son olarak, kontrol dışındaki trajediler karşısında öfkeyi dönüştürmek. Kitap, öfkenin yalnızca kişiler arası tartışmalarda ortaya çıkmadığını, kayıp, hastalık, toplumsal şiddet ve başka ağır olaylar karşısında da güçlenebildiğini kabul eder. Bu tür durumlarda çözüm, her şeyin kontrol edilebilir olduğunu varsaymak değildir. REBT bakışı, insanın bazı gerçekleri değiştiremeyeceğini kabul ederken, bu gerçeklere verdiği anlam üzerinde çalışabileceğini söyler. Bir trajedinin korkunç, acı verici ve istenmeyen olmasıyla onun kesinlikle olmaması gerektiği için dayanılmaz olduğu düşüncesi arasında fark vardır. İlk değerlendirme acıyı küçümsemez. İkinci değerlendirme ise acıya yoğun öfke, sürekli isyan ve işlev kaybı ekleyebilir. Ellis ve Lange, kişinin kontrol alanını ayırt etmesini önerir. Geçmişteki bir olayı geri almak mümkün olmayabilir. Ancak destek istemek, yas tutmak, güvenlik önlemi almak, adalet yollarına başvurmak ya da günlük yaşamı yeniden düzenlemek mümkün olabilir. Bu yaklaşım özellikle önemli bir sınıra sahiptir. Kitap, mağduriyetin sorumluluğunu mağdura yüklemeyi amaçlamaz. Dışarıdaki zarar verici eylemler gerçek ve kınanabilir olabilir. Vurgu: kişinin bu eylemlerden sonra kendi ruhsal yükünü artıran mutlakçı yargıları azaltabilmesidir. Böylece öfkenin yerine kayıtsızlık değil, acıyla birlikte daha uygulanabilir bir baş etme ve eyleme geçme kapasitesi konur. Sonuç olarak öfke, onunla ve onsuz nasıl yaşanır, öfkesinin ilişkilerine, iş yaşamına veya günlük kararlarına zarar verdiğini fark eden okuyucular için özellikle uygundur. Sık sık patlayan kişiler kadar, öfkeyi uzun süre taşıyan, zihninde tartışmaları tekrar eden veya haksızlık karşısında etkili tepki veremediğini düşünenler de kitaptan yararlanabilir. RBB'yi yaklaşımına ilk kez yaklaşanlar için düşünce ile duygunun ilişkisini öfke gibi somut bir konu üzerinden inceleme fırsatı sağlar. Kitabın pratik yararı, tetikleyici olayları ortadan kaldırma vaadinde bulunmamasıdır. Bunun yerine kişinin zorlayıcı olaylara eklediği katı talepleri ayırt etmesine, bunları sorgulamasına ve daha işlevsel davranışlar seçmesine odaklanır. Bu çerçeve, pasif kalmadan sınır koyma ve itiraz etme becerisini korumayı amaçladığı için dikkat çekicidir. Benzer öfke yönetimi kitaplarının bir bölümü gevşeme, iletişim ya da anlık kontrol tekniklerine ağırlık verir. Bowser ise öfkeyi besleyen felsefi ve bilişsel varsayımları merkeze alır. Öfkeyi tutunmanın gizli çekiciliğini ve kaçınılmaz trajediler, karşısındaki zihinsel tutumu da ele alması kapsamını genişletir. Bununla birlikte şiddet riski, ağır travma, bağımlılık ya da ciddi ruhsal belirtiler yaşayan kişiler için tek başına bir öz yardım kitabı yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda uzman desteği önem taşır. Kitabın ayırt edici yanı, sakinliği edilgenlik olarak değil, daha açık düşünmeye ve daha etkili eyleme imkan veren bir beceri olarak sunmasıdır. Destek olmak isterseniz Albert Ellis PhD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.